hocam hadislerdeki usul ne olacak peki? Bizim hadislere bakış usulümüz ne olacak?
Şimdi bu tek kalemde verilecek bir cevap değil. Çünkü tefsir usulü ilmi diye bir ilim olduğu gibi hadis usulü diye bir ilim de var. Bunu teferruatıyla anlatsak 3-5 tane ders eder. Ama ben avami bir cevap vereyim. Avami cevabım şudur. Arkadaş biz bir kere özellikle de sünni kökenli Şiiler açısından söylüyorum. Sünni kökenli Şiilerde Şiiliğin en önce cezbeden tarafı neydi? Allah'ın otoritesini bugüne indiriyordu. Sünnilikte Allah'ın otoritesi kopuyor değil mi? Yani biz sünnileri cezbeden Şia'nın en başta gelen şeyi budur. Allah'ın otoritesini güncelleştiriyor. Bugüne indiriyor. Allah bugün de Rabbim. Allah bugün de hakim. Allah bugün de benim ilahım. Nasıl kurdu Şia? Allah, peygamber, imam, 12. imam, 12. imamın gaybet dönemi, gaybet dönemine dönük 12. imamın yaptığı düzenleme, adil müçtehitler benim temsilcilerimdir. Otomatikman Allah'ın otoritesini bugünkü adil müçtehitle ne yaptı? Formülize etti, bir merkeze bağladı ve benim dağılmama izin vermedi. En fazla 4'e bölünürüm, 5'e bölünürüm. İşte diyelim Vasfi kardeş Ayetullah Sistani'ye mukallit olur. İsa efendim Ayetullah Hamane'ye mukallit olur. 8 tane mukallit vardır. 8'e bölünürsünüz ki bu müçtehitler sünni müçtehitlerde olduğu gibi birinin ak dediğine birisi kara der nispetle birbirlerine de ihtilaf etmezler. Bugüne kadar da görülmedi böyle bir şey. Seyyid Hamane çıkıyor Tahran'da diyor ki Ağay Sistani ne derse ona uyun. Ağay Sistani Necef'ten kalkıyor bu sefer, açıklama yapıyor. Ağay Seyyid Hamane'ye ne derse öyledir. Dikkat ediyor musunuz? Yani dolayısıyla bu otomatikman bu bereket ümmetin bölünmesini, parçalanmasını, ihtilafa düşmesini engelliyor. Ve biz Sünniler için en cazip gelen tarafı da buydu. Ve kalktık biz dedik ki biz de Şiiyiz. E şimdi bu disipline göre düşünecek olursan abi hepimiz usul hadisi bilmek zorunda değiliz. Az da bir ilim değil. Müştehitlerde aranan şartlardan biridir. Usul hadisi ilmini bilsin yani basit bir şey değil. Hepimiz usul hadisi bilecek değiliz. Hepimiz karşılaştığımız hadisler hakkında nasıl tavır almamız gerektiğini bilmek zorunda değiliz. Allah böyle bir şey de bizden beklemez. Kimi taklit ediyorsun? Onun ağzına bakarsın. Karşılaştığın konuda onunla İrtibat halinde olan alimin, diyelim Ayetullah Sistani'nin, burada mukallide olan şeylerimiz var. Alim arkadaşlarımız var. Ayetullah Sistani'ye mukallitsen, bir meselede çelişkiye düştüğün zaman, kuşkuya düştüğün zaman gidersin o alim arkadaşımıza, Ayetullah Sistani merkezinden olayı şey yapar. Yok Ayetullah Seyyidullah Hamane'ye mukallitsin. Ayetullah Seyyidullah Hamane'ye mukallit olan burada alimlerimiz var. Gidersin alimlerimizle oturursun, konuşursun. Şu hadisi şerifi nasıl anlamalıyız? Sözün özeti burada, alimsiz bir karara varmamalıyız. İster eş boşamada olsun, ister bir şirket kurmada olsun, ister bir şirket dağıtmada olsun, ister bir ortaklıkta olsun. Hiç olmasa en azından ilmi istişarenin ötesinde bir istihare yaptırmak suretiyle de olsa mutlaka o disipline kendimizi şey yapmamızda ben fayda görüyorum. Ama bunu söyleyen İsa bu sözden şey zannederler. Yani kendi aklını tatile çıkaran adam değil mi? E bunu söyleyen İsa aklını tatile çıkarmış adam mı? E yok arkadaş yıllardır görüyorsun işte okuyor, araştırıyor, inceliyor, sohbet hazırlıyor, getiriyor, çıkıyor, gidiyor, konuşuyor. Bu aklı tatile çıkarmak demek değildir. Disiplin çerçevesinde o disiplin halkalarına riayet ederek aklımıza dönük bakacağız. Akli davranacağız. O çemberin dışına çıktıktan sonra akıllı da olsan zarar görürsün. Aklını tatile çıkarsan da zarar görürsün. Önce bir kere şeye tutunacaksın. Merkeze tutunacaksın. Biz Allah'ın birliğine, vahdaniyetine, tevhide inandıysak o tevhidin muhakkak bugün uzandığı, hani bazı zamanlar kullanmışımdır bu ifadeyi. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. bölünüp parçalanmayın. O ipin her güne tekabül eden bir ucunun olması gerekir. O uç olmasaydı Allah benden ona tutulun diye emirde bulunmazdı. Niye? Çünkü Allah soyut bir şeyle bizi emretmez. Çünkü soyutun ne olduğunu biz bilmeyiz. Bilmeyince de o emrin gereğini yerine getiremeyiz. Allah da ahirette buna diyecek, ben size Allah'ın ipine sarılın demiştim, niye sarılmadı? Oğlum ha, ipin ucu ne? Şimdi bana göre bugün ipin ucu Seyyidullah Hamaneydir. Allah hayırlı ömürler versin. Bugün kendisiyle direkt münasebet kurabiliyor muyum? Yok, kuramıyorum. Ne yapıyorum? Onunla konuşabilen, görüşebilen, gidebilen, onun hükümlerini bilen, istiftahatlarından haberdar olan alim arkadaşlar var. Gidiyorum, oturuyorum. İhtiyacım olunca o alim arkadaşlarla ihtiyacımı gideriyorum.
Hocam peki şimdi Deniz'den ben şunu anladım da, mesela normal meselelerle ilgili katılıyorum. Tam benim sorumun cevabının yarım olduğu gibi görüyorum şundan dolayı. Normal meselelerle ilgili başvuracağımız yer belli. Zaten aklımızda da biz bunu yapabiliriz. Ama günlük meselelerde benim tartıştığımız arkadaşlarla tasvip edip etmeyeceğimiz hadisleri biz bir dönemimiz olması lazım ki onunla karşılaştırıp hızlı bir mekanizma lazım bize. Yani bunu diyelim Kur'an'la...
O konuda benim taktiklerimi bilmiyorum. Görmüş müsünüz? Mesela ben kaba bir örnek vereyim. Bu taktiğe sahip olursak çok büyük bir riske düşmeyiz. Benim sahibim gökteki yıldızlar gibidir. Hadis mi bu?
Ehl-i Sünnet hadisi.
Ehl-i Sünnet'in meşhur hadislerinden birisi. Şimdi arkadaşlar konuşmalarda, yani muhatabımız Ehl-i Sünnet kardeşse, bu hadis zayıftır, uydurmadır dediğin andan itibaren sizden o arkadaşa gitmesi muhtemel olan bütün hayırların kapısını kapatıyorsunuz. Ben o hadisin uydurma olduğunu biliyorum. Çünkü mantığa uygun değil, Kur'an'a uygun değil, şeriata uygun değil. Tarih bunu teyit etmiyor. Çünkü sahabe birbirini öldürmüş. Değil mi? Ama karşımdaki insan bunun sahih olduğuna inanıyor. Karşımdaki insanın içinde bulunduğu kültürde bu baskın bir rivayet. Ve bu insan Müslüman bir insan. Ben bu Müslümanın elinden tutmak istiyorum. Ben bu Müslümanın koluna girmek istiyorum. Ben bu Müslümanı ötelemek istemiyorum. Ben bu Müslümanı Yezid'in elinde bırakmak istemiyorum. Muaviye'nin elinde bırakmak istemiyorum. Dolayısıyla o hadisin uydurma olduğunu bile bile ben asla o hadisin uydurma olduğunu söylemiyorum. Tamam? Diyorum ki şimdi o hadisin sahih olduğunu varsayarak yola çıkıyorum, mantık yürütüyorum. Diyorum ki bu hadisi şerife göre sahabenin kim olduğunun tanımını iyi yapmamız lazım. Şimdi sahabenin kim olduğunun tanımını iyi yaparsak hakikaten bu sefer o hadis sahih de olur. Olmasında da bir sakınca yok. Sahabenin tanımını da bu sefer sünni dünya nasıl yapıyor? Müslüman olduğu halde Allah Resulü'nü görmüş. İnsana ne diyor? Sahabe diyor. Bu tanım nifakı dışlamıyor. Farkında mısınız? Müslüman olduğu halde Allah Resulü'nü gören insan, sahabe. Bu tanım, bunu ben sünni kardeşte o anda karşılıklı yapıyorum. Bak bu tanım diyorum nifakı dışlıyor mu? Dışlamıyor diyor. Niye? Çünkü adam inanmadığı halde inanmış gibi görünebilir. Teslim olmuş, Müslüman olmuş ama aslında inanmış değil. Kur'an-ı Kerim'de bir yığın ayet var. Onlar şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz onlarla alay edicileriz. Şimdi bu adam sahabe. Müslümanlar içinde. Peygamberi Müslüman olarak görmüş adam. Ama Allah gayb perdesinin arkasından bize haber veriyor. O inanmamış. Hatta gidip kendi örgütüyle beraber oturduğu zaman Müslümanlarla alay ettiklerini söylediğini Allah gayb perdesinin arkasından bize haber veriyor. Ama peygamberin vefatından sonra da bize gayb perdesinin arkasından şey gelmeyecek, haber gelmeyecek. Asıl olan nedir bu sefer? Kişinin amelleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i üzmüş, onun öfkesine mazhar olmuş, onu sorgulamış, ona karşı kaba davranmış, onun yakasını silkelemiş. Silkelemenin şiddetiyle ensesinin kızarmasına vesile olmuş. Ben peygamberin peygamberliğinden bugün şüphe ettiğim kadar başka bir gün şüphe etmemiştim. Diyen bir adam. Gökteki yıldız olabilecek kalitede Resulullah'ın arkadaşı olabilir mi? Elhak adam bir olmaz. Dikkat ediyor musunuz? hadisi sahih varsayarak merkeze alıyorum konuyu. Çünkü haklı olarak adama bu hadis uydurmadır dediğiniz zaman adam diyecek ki işinize gelen hadise şey diyorsunuz, uydurma, işinize gelen hadise de sahih diyorsunuz. Bu kayganlığın önünü alabilmek için bu hadis uydurmadır dilinin fazla kullanmasından yana değil. Ha, bireysel olarak çalışırken otururuz, inceleriz, okuruz, konuşuruz hadisler hakkında. İlk adapta kulağa çirkin gibi gelen şeylerin bir kere irdelenmesi lazım. Ama ilimle ilgili bir şey mümkündür ki kulağımıza çirkin gelebilir ama aslen ilmen de doğru olabilir. Bu manada dikkatli olmamız lazım. Dolayısıyla bence hadislerin sahihliğine veya zayıflığına takılmadan mantık yürütmek. Mesela geçen de burada yaptım bir mantık çalışması gene. Ta 17 yaşlarında okumuştum. 4 Halife diye bir kitaptan okumuşum. O kitapta Ebu Bekir'in faziletlerini anlatır. Anlatan bölümde diyor ki hiçbir mahlukat yaratılmadan önce Allah Hazreti Peygamber'in nurunu ve Hazreti Ebu Bekir'in nurunu bir güvercin gibi yaratmıştı. İkisi arkadaş olarak uçar dururlardı. O güne kadar da ben normalde kulağımda şey var. Hiçbir şey yaratılmadan önce Allah Ali ile Muhammed'in nurunu yarattı. Var. Şimdi aklımda Ali ile ilgili olan rivayet duyumsal bilgi. Kitapta okumamışım onu o zamana kadar. Ama Ebu Bekir'in yaratıldığına dair kitapsal bilgi var. E bu bilgilerden ben bir tanesini almam, bir tanesini terk etmem lazım. Ta bir yıl sonra mı, iki yıl sonra mı ne? İşte gene Siyer, İslam tarihi okuyorum. Ebu Bekir'in, Ömer'in bir dönemler müşrik oldukları değil mi? İşte kendi yaptıkları, putlara taptıkları filan okuyunca buna dedim arkadaş, bir tarafta Muhammed'le beraber Ali'nin yaratıldığını söyleyen rivayet var. Öbür tarafta Muhammed'le beraber Ebu Bekir'in. Muhammed'le beraber ilk yaratılma şerefine mazhar olmuş bir insan yeryüzüne indiğinde bir döneme kadar müşrik olamaz. Ali hiç müşrik olmamıştı. Öyleyse Muhammed'le ilk yaratılmaya Ali daha layıktır.
Selavat.
Genç çözümler de
yapalım.
Şimdi dolayısıyla mesela Sünni kardeşle konuşurken ben desem ki o Ebu Bekir rivayeti uydurmadır. O olmaz. Haklı olarak adamı küstürürüm. Öfkelendiririm. Elinden tutma ihtimalimi ortadan kaldırırım. Benden ona ulaşması muhtemel olan Ehl-i Beyt aleyhisselamın nurunu engellemiş olurum. Bir çözümleme yapıyorum. Mesela diyorum ki ya Ebu Bekir ömrünün bir kısmında şey miydi? Müşrik miydi? Evet diyor, müşrikti. Ömrünün bir kısmında müşrik olan birisi ilk yaratılmaya şey olamaz. Layık olamaz. Ali ömründe hiç müşrik olmuş muydu? Orada bir gidiyor geliyor. Yani diyor o çocuktu falandı filandı. Ya arkadaş bırak diyorum çocukluğunu bocukluğunu. Ali hiç putlara taptığına dair bir şey okudun mu sen? Yok diyor, okumadım. O zaman Ali temiz. O zaman ilk yaratılmayı o daha şey. Bu manada çok rahat çözümlemeler yapabiliyoruz. Yapabiliriz. Yani bir kere şunu usul edinmemiz lazım. Bu uydurmadırı çok kullanmayacağız. O ilmen hoş olmuyor. Ben adım gibi biliyorum ki o uydurmadır. Ama o yerlerde güzel olmuyor. O çok rahat da oluyor. Bu uydurmadır diyorsun, çıkıyorsun işin içinden. Rahat. Mesela şey gene öyle. Şimdi ortak problemlerimiz de var şimdi bizim Sünnilerle. Mesela bir Nurcu'yla konuşuyorum. İşte peygamberden sonra olup bitenleri konuşuyoruz. Almış eline Risale-i Nur'larda getirmiş koca kitaplar, koydu önüne. Oradan şimdi bana okuyor. Diyor ki Allah Resulü'nün diliyle gaybi haber olarak verdi. Dedi ki zaten peygamberden sonra ısırıcı emirlikler gelecek. Dolayısıyla yani bunlar normaldir diyor. Yani niye siz şey yapıyorsunuz ki? Yani Allah Resulü zaten haber vermiş. Resulullah'tan sonra olacak. Sultanlar gelecek. Şimdi bu rivayet şeyde de var. Ehl-i Beyt'te de var. Sünnilerde de var. Ama şimdi burada Said Nursi bunu nasıl anlıyor? Kader gibi anlıyor. Zaten böyle olacak. Şimdi dolayısıyla oradan ben zıplıyorum. Doğrusunu isterseniz kitaplarda hiç de okumadığım bir mantık geliştirdim orada. Dedim ki bakın siz haber içerikli olgularla emir içerikli olguları birbirlerine karıştırıyorsunuz. Bir haber ayrı bir şeydir. Bir emir ayrı bir şeydir. Vasfinin boyu uzundur. Bu nedir?
Haberdir.
Vasfiyi çağır gelsin. Bu nedir? Emirdir. Vasfi buğday renklidir. Haber. Vasfiyle iyi dost olabilirsin. İzin. Değil mi? Tavsiye, izin. Benden sonra ısırıcı emirlikle bu bir haberdir. Sen haberi emir gibi algılarsan, hatta anlasın diye de hemen şeyi örnek verdim. Gene sünni kaynaklarda şey rivayeti var. Kıyamet yaklaştığında bina ve zina çoğalacak. Değil mi? Dedim hadi git zinayı çoğalt dedim. Git zina yap. Yani haberi emir olarak algılıyorsan sen dedim.
Öyle mi?
O zaman bizim bu hadise göre binayı ve zinayı çoğaltmamız lazım. Kendisi de gül bu sefer.
Abi Allah razı olsun.
Amin.